Ayrım 17.
46'da Şefik Hüsnü ile tartışmalarını anımsıyordu Doktor Kerim'in. Esat Adil'e güvenemeyip Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'ni kurmuştu Doktor Şefik Hüsnü. Güvenmenin doğru olmayacağı, Esat Adil'in Amerikan yardımını benimsemesiyle çıkmıştı ortaya. Soğuk savaşın başladığı günler. İyi de neye ters yerler esiyor dünyada. Partiye bir polis saldırısını tek düşünmeyen Doktor Şefik Hüsnü. Böyle bir olasılığı dile getirip uyarıda bulunmak isteyenlere de suratı kıpkırmızı kesilerek ağır yanıtlar veriyor. Bu söylenceleri CHP'liler polis çıkarıp yayıyor kasıtlı olarak deyip Kerim'i kötü bozarak susturmuştu bir gün. Osman Bey de ara sokaktaki evden çıktıklarında o cin gibi bakışıyla gözlerini dikip bir süre evin kapısına bakmış, ya bu adam uyuyor ya da biz kuruntulu ürkek herifleriz demişti Kerim. Acı gerçek çok kötü biçimde çarptı başlara. Şefik Hüsnü uyuyormuş. Bir sarı defteri vardı polisin aramada ele geçirdiği. 46 yargılamasının anahtarı gibi kullanılmıştı. Günlüğünü yazarmış doktor, çekmecesine kormuş. Diretmede bir destanda Şefik Hüsnü yaratmıştı 46'da. Başında bir polisle 16 gün bir taburede oturttular hiç uyutmadan. Konuşturamadılar. Sonunda gerek de kalmadı konuşmasına. Çevresindekileri işkenceyle gereği gibi öttürüp istediği her şeyi almıştı polis. Borazanbaşı da sonradan dışarı kaçıp İsmail ile birlikte örgütün tepesine çöken yiğit önderlerden Aram Pehlivanyan. Gökte aradıklarını da yerde bulmuşlardı bir bakıma. Yasal partinin bir süre önce yasal olmayan işlere koşturulmuş kişilerle ilişkisi çıkarılmıştı ortaya. Bu da onlara yetmişti, artmıştı bile. Yasal olmayan iş diye gösterilmiş birkaç toplantının demokratik bir örgütlenme için yasal hazırlanma olduğu savunusu da pek dinleyen çıkmadı. Doktorun defterindeki notların da epey yararı olmuştu bu köst dinleyenlere. Bir tarihsel fırsat daha kaçırılmış oluyordu böylece. 46'daki örgütlenme çabası da böyle yıkıldı. Evet, hep kaşık yaptı ustalarımız da sapını bir türlü doğru getiremediler. O kaşığın eğri sapıyla da Eloğlu bir güzel gözümüz oydu. Ah bu alçak burjuvazi, bırakmadılar ki yıkalım onları. Hiçbir aptallığımızı bağışlamadı hayınlar. Doktor Hikmet'ten, Reşat Fuat'tan sonra Doktor Şefik Hüsnü'nün içeri atılmasıyla gözlerin üstüne dikildiği tek kişi kalmıştı dışarıda. Yıllardır Ankara'da bürokratlar arasında yer tutmuş, partinin hem sözcüsü hem gözcüsü bilinir. Aydınlar çevresinde saygın, solcu dergilerde ara sıra yazıları çıkan Zeki Baştımar. Doktor Kerim'den topluca alıp okuduğu yeni edebiyat dergilerinden anımsıyordu yazılarını Gülşen. 40'lı yıllarda 15 günde bir çıkan yeni edebiyat dergisi, Suat Derviş'in yönetiminde kocası Reşat Fuat'ın gözetimindeki parti yayınıydı bir anlamda. Ali Rıza Çelik imzasıyla Reşat'ın yazıları, ara sıra Takma Adla Nazım'ın, hemen her sayıda H.I. Dinamo'nun şiirleri, Suat Derviş'in öyküleri, çeşitli yazıları, başka bir sürü genç yazar, çizeriyle yeni edebiyat, umutlu bir ışıltı o günlerdi. Daha Reşat askere alınmamış, Bayer'de çevirmen. Dergi çevresinde Reşat'tan sonra en saygın kişi Zeki Baştımar kuşkusuz. Dışarıda bir bayrak gibi dalgalanırken adı, troçkistlik, polislik suçlamaları durmuş, parti artık yıllardır içerideki Nazım'ı tutuyor. Bir türlü iki yakasını bir araya getiremedikleri antifaşist, demokratik cephe kurma çabasındaki partiye yakışan da o. Bu parti çizgisinin Ankara uygulayıcısı Zeki Baştımar, Milli Eğitim Bakanlığı Çeviriler dizisine Rusçadan Savaş ve Barış Yapıtını çeviriyor Nazım'la. Yakınlıkları eski, Nazım muhalefeti döneminden. Trabzon öğretmen okulundan alıp Moskova'ya göndermiş parti delikanlılığında. KUTV'de okumuş. TKP için uğursuz sözcük diyen bu, desantralizasyonla Leipzig'teki bir parti toplantısında. Aslında epey uğur getirmiş kendisine bu sözcük. Desantralizasyon kararını şöyle yorumlayıp uygulamış o. Yasa dışı hiçbir işe kalkışmayacağını bildirip başvurmuş dönemin yetkililerine. O günlerin devlete egemen gücü, ülkenin tek yasal siyasal örgütü Halk Partisi. Çok zengin bir akrabaları da partice saygın biri. Eyüp'teki evine iki görevli gelip uzun bir konuşma yaparlar kendisiyle. Pazarlık uyar. Zeki Baştımar Ankara'da Başbakanlık Kitaplığındaki görevine atanır. Eskilerden tornacı yoldaş bu olayı hep kötüye yormuş, polise söz verip bağlanmak, hiç değilse sığınmak diye yayıp durmuştur. Aslında partiden saklı, gizli yapılmış bir şey değil. Kuşku yok ki Reşat da ötekiler de biliyorlardı olayı. Desantralizasyon döneminde sakıncalı değil, doğal sayıldı ola ki. Yadırgamadıkları kesin. Bunca yıl Ankara'da bürokratlık yapan bir ünlü TKP'linin oraya nasıl geldiğini ya da orada nasıl kalabildiğini de mi sormadılar? Kaldı ki Zeki'nin bu konudaki açıklaması Reşat Fuat'ın 44 yargılamasında da geçmiş kararda bile var. Zeki Baştımar'ın İstanbul'a gelip yerleşmesiyle yeni bir çalışma dönemi başlamıştı partide. Kıyı köşedeki güçler toparlanmaya çalışıyordu. Bültenler çıkarılmaya başlandı. Mustafa Supiler'in ölüm yıldönümündekini, parti hainleri duyurusunu iyi anımsıyordu Gülşen. Bir de babamız Stalin broşürünü. İlk kez parti suçu işlemiş, çevresindeki kimseye göstermeden okuyup geri yollamıştı broşürü. Bunu yaymaya kalkmak Stalin'e bağlılık değil, en ağırından sözüm aptallıktı o günler Türkiye'sinde. Yoksa o da taparcasına bağlıydı Stalin'e. Halkların babası broşürün İlyas abi yazmış olmalı. Önemli mi kimin yazdığı? Yalnız SKP'nin değil, bütün dünyadaki komünist partilerinin temel sınavıydı Stalin'e bağlılıkta birbiriyle yarışmak. Boğazlar'da üst Kars'ı, Ardahan istedikleri yaygarası ile azgın bir Sovyet düşmanlığı başlatılıp komünist avına çıkılmış. Moskova'nın uşakları, Stalin'in köpekleri, Kremlin'in plakları, Rus casusları. Günlük gazetelerde hemen de değişmez manşetler o günün Türkiye'sinde. Baskı bunaltıcıydı. Halka söylenecek yaşamsal önemde bir sürü şey var. Stalin'e burnunun doğrusuna giden eşek kadar oğlan. Nesine bakacağım? O aramış mıdır beni? Senin amcasından öğrenince kılı kıpırdamamıştır itin. Daha rahat soluk aldı belki de. İstediği gibi dolansın artık tabancasıyla. Sokaklarda devrim yapsın. Anne de yok. Haksızlık ettiğini biliyordu. Anne bencilliği çocuk bencilliğinin üstüne çıkıyor bazı. Levent'e düşünmeye gelmedim buralara ben. Ayrıca düşünmene gerek yok. Düşünüyorsun nasıl olsa. Kullanacak mı o tabancayı? Ya onu vururlarsa? Mektupta yakınlık kurdukları psikiyatrist doktor Eugenie Mahler'in çağrısıyla Londra'dan Amsterdam'a gittiği gece vurgun yemiş gibi kaldı lokantada. Yandaki masada Türkçe konuşuyorlardı. Üniversiteden 5 öğrenci öldürülmüş İstanbul'da. 7-8 de yaralı varmış. Bir toplantıya bomba atmışlar. Sormak değil, dönüp bakmıyordu bile yanda konuşanlara. Doktor Eugenie anlamıştı bir şey olduğunu. Çözememiş, soru dolu kaygılı bakışları Gülşen'in üstünde. What is the matter? What is the matter? Diyordu Fransız ağızlı berbat İngilizcesiyle. Toparlanmaya çalıştı. Levent değildir bu. Başka fakültelerden söz ediyorlar. Yüreğine çöken ağırlık dağılır gibi oldu. İstanbul'daki olayları konuşuyorlar dedi Doktor Eugenie'ye. Yeni kanlı olaylar. Biliyorsunuz, oğlum var orada. Anası babası savaşta öldürülmüş. Hemen de bütün soyu Nazi kıyımından geçmiş Alsaslı bir aileden geliyordu Doktor Eugenie Mahler. Pörsük yanaklarının üstüne gömülmüş mavi göz çukurları Gülşen'e dikildi. Donup kaldı bir süre. Dönecek misiniz? Hayır. Hiç düşünmeden yanıtlamıştı. Oğlu vurulmuş bile olsa dönmeyecekti. Ne sersemce. Şimdi kaçıp gitsene buralardan. Asacaklar belki de. O gün dayanılmaz görünen Levent'in sokaklarda vurularak ölmesi, bugünkü asılma olgusuna yeğlenecek şeymiş. Geniş ilişkileri olan emekli bir diplomatlı Doktor Eugenie'nin kocası. İstanbul'da öldürülen çocukların o gece adlarını aldılar basında. Odasına çekilince geç vakte kadar sessizce uzun uzun ağladı. Kanal kıyısında 3 katlı bir evin en üstteki odasını vermişlerdi. Pencereye yaklaşıp aşağıda ışıl ışıl sularda dolaşan küçük teknelere baktıkça mutsuzluğu artıyordu sanki. Yanmak için cehennem gerekmiyor demek. Bu cennette de yanabiliyor insan. 2 haftayı geçmişti Türkiye'den ayrılalı. Semih de içinde hiçbir şeyi özlemiyordu. Yaşlıydı. Oğlunun ölümüne dayanamayacak kadar yaşlıydı hem de. Her davranışında annesinin yaşını, neye dayanıp neye dayanamayacağını bilmek, göz önünde bulundurmak zorunda mı Levent? Ben annemin duygularını pek mi kolladım? Benim anneciğim cahil, çocuğunun rahata kavuşmasından başka şey düşünemeyen, boğazına bir şey tıkanır gibi oldu gene. O da öyle bir anneydi Levent'e göre. Öyle olur mu? Suçlu bir anneydi. Devrimci ideolojiyi saptırmış, işçi sınıfı kavgasına yüz çevirip hayınlığa kalkışmış bir anneydi. Abartıyorsun, hiçbir gün böyle bir suçlamaya kalkışmadı çocuk. Karşıma geçip bu sözcükleri sıralamadı belki. Sıralamadı mı? Kaç kez, hem de alaylı biçimde, ne rahatımıza düşkünlüğümüzü kodu, ne korkaklığımızı. İşçi sınıfının devrimci teorisini küçük burjuva çıkarlarımız doğrultusunda yorumlayıp, sosyalizme çoktan yüz çevirmiş bir devletin çizgisinde. Yüreğindeki ağırlığı buralarda, Türkiye'dekinden daha çok duyduğunun ayrımına vardı. Orada bir işim vardı. Sabahın köründe hastaneye koşmak, hastalarla, çevremdekilerle sürekli uğraş içinde saatlerin nasıl geçtiğini bile anlamadan, hele uzmanlık alanı gereği bin bir sorunu olan bir sürü insanla yüz yüze, akşamlara kadar didişmek, yorgun argın eve dönünce müzik dinlemek, okumak, biraz çene çalmak Semih'le ya da o vardalık günleri diyordu ona, bir yerlerde yemek yiyip bir sinemaya, tiyatroya gitmek, önce bir sergiye uğramak belki, devrimci kaygılara yeterince vakit bırakmıyordu demek. Beni iyileştirebilir misiniz? Ertesi sabah kahvaltıda bir batılıda yadırganacak kadar sıcak ilgisini sürekli üstünde duyumsadığı Doktor Eugenie'ye umarsız bir gülümsemeyle sormuştu bunu. Sanmıyorum dedi Doktor Eugenie. Kımıltısız bulanık bakışlarını Gülşen'e dikmişti gene. Çok az gülüyor bu kadın. Hem niye bu kadar kötü giyiniyor? Gençliğinde güzelmiş. Fotoğrafları var salonda. Hemen de sadece dinleyen kocasıyla Hollandaca bir şey konuştular. Şaşırası şey, gülümsedi Doktor Eugène'de. Ben de başkalarına başvurmuştum dedi. Umarsız görünen durumlarda böyledir. Kendinizden başka kurtarıcınız yok, bunu siz de biliyorsunuz. Leroxil vereyim isterseniz. Doktor Eugène'nin yüzüne şöyle bir uğrayıp çekilen gülümsemenin acılığı ancak bu katı bildiriyle ayrımsanabiliyordu. Hangi sorunları nedeniyle doktora başvurduğunu sormadı Eugène'ye. Sorunsuz kim var ki? İlk kocasından olan yetişkin kızının aşırı ölçüde eroin alarak öldüğünü birkaç gün sonra tanıyacağı doktor Nurettin'den öğrenmişti. Çocuğunu böyle yitirmek daha mı az acı? Nasıl da benciliz. En sevdiğimizin ölümünden bile onur payı bekliyoruz. Oğlumun ölüm tehlikesi içinde oluşu mu beni hasta eden, doğruluğuna inanmadığım bir yolu tutması mı? İyileşmeyen hasta ben değilim. Levent, ona bir yararım dokunamıyor. Birilerini öldürmesini olası görmediğinden miydi kafasının salt oğlunun öldürmesine takılı kalması? Bir faşisti öldürmesini de mi suçlayacaksın peki? Sınıf savaşı üstüne yıllar boyu maaşlar söyleyen biri tek bir kişinin öldürülmesine dayanamıyor demek. Az ölüm görmemişti doktor olarak. Uğrunda umutlu maaşlar söylediği devrimci savaş hiçbir gün birini ya da birilerini öldürmeyi çağrıştırmamıştı ona. Kimsenin burnu kanamadan mı yapacaktınız devrimi? Sokaklarda şunu bunu vurmak devrimci savaş değil. Nasıl vururlarsa devrimci savaş olacak. Alanlarda yığınlar yürüyecek. Sergi bakıp bir yerleri ellerine geçirecekler. Coşkuculuktan bir türlü kurtulamıyoruz demek. Öyle de değildi. Bireysel öldürmeler, yıldırmalarla yürümez bu iş. Ama gereğinde ölünür de öldürülür de. Yığınların kazanımıdır ölçü. Yığınların nefreti, küskünlüğü, en azından ürküsü bütün ülkeyi kaplamış bugün. Ne kazanıldı öyleyse? Sokaklarda gençleri öldürerek sağ başlatmıştı bunu. Bizim ne kazancımız olacak? Yığınlar sınıf örgütünden de, bilincinden de uzak daha. Örgütlenmemiş yığın sürüdür. Ürkütmekten kolay ne var? Türkiye sürüler ülkesi mi? Böyle aşırı bir yargıyı sindiremezdi. Olumsuz gibi görünen bütün kanlı olaylar, yığınların bilincine hiçbir kalıtsal iz bırakmadan mı geçip gidiyor? Yıldırma, şaşırtma, bölüp dağıtma payı büyük de olsa. Gençler bırakacakları kalıta inanarak mı atılıyorlar ölüme? Onların hesapları daha kısa süreli. Devrim gününün geldiğine inanıyorlar. Lenin'in dün erkendi, yarın geç dediği an. Ya o anı kaçırırsak tedirginliğinde hepsi. Saptırıyorsun. Saptırıyordu. Levent ile kaç kez tartışmışlardı bunu. O ana varmak için eylemin gerekliliğine inanıyorlardı onlar. Silahlı sınıf savaşıydı bu, bireysel terör değil. Son kesin savaşın nerede, nasıl verileceğini bugünden kestiremezdik. Savaşı bugün sürdüremezsek o gün nereden gelecekti? Artık çözmekten umut kestiği bu yanar döner sorunların ortasında başı çatlayacak gibi ağrıyordu. En ağır basan oğlunun öldürülme olasılığıydı. Söylemekten utanmıyordu artık. Ertesi sabah kahvaltıda Eugène telefonda biriyle konuşurken kulak kabarttı. O güzel İngilizcesiyle bizde bir Türkiye var, sen de gel diyordu birine. Türk diyecek, Türkiye diyor. Türkiye bir de Hindi demek. Gülecekti ki. Konuşmak ister misiniz dedi Doktor Eugène. Sizden biri, Doktor Nurettin, Hamburg'daymış. Yanıt beklemeden Gülşen Hanım bizim konuğumuz. Daha kalacak diyordu telefonda. Doktor Nurettin'e çok kısa oldu telefon konuşmaları. Nasılsınız? Görüşelim. Sevinirim. Daha buradayım gibi düşünmeden deyiverdiği bir iki sözden sonra kapattılar. Doktor Eugène'nin anlattıklarıyla anımsamıştı adamı. Rastlantıya da sevinmiş, hele Amsterdam'da birlikte oldukları günlerden sonra daha da çok sevinmişti. Türkiye'den 46'larda çıkmış eski bir devrimciydi Doktor Nurettin. Ardından övgüyle söz edildiğini çok iyi anımsıyordu. 44-46 tutuklamalarında ağır sınavlardan geçmişti. Sonra güney sınırından gizlice çıkmış ülkeden diye duyuldu. Ötesini bilmiyordu pek. Ama yukarıda olduğu söylentileri ara sıra dolaşırdı. Yaşadığı uzun serüvenden sonra yıllardır Doğu Berlin'de ünlü bir beyin cerrahıymış şimdi. Yakınlarda emekli olmuş ama bazı önemli ameliyatlara katılıyor, dış kongrelere filan gidiyormuş. Faşist diye takılıyordu Doktor Eugène'ye, iyi bildiği Almancayı, Almanlara olan nefretinden kullanmadığı için. İngilizcesi için de telefonda Türkiye'den söz edip de Doktor Gülşen'i verince gulu gulu diye hindi sesleri bekledim diye alay ediyordu. Gülşen'le aralarında derin bir dostluk oluştu kısa zamanda. Oluşmak da denemezdi. Öteden beri gizli duran yakınlığın birden ortaya çıkarılıp yaşama geçirilmesi, kuşlular el verdiği için işlerlik kazandırılmasıydı bu. Birçoklarıyla birlikte Gülşen için alınan partiden kovulma kararını da biliyordu. Benzeri nice ayak oyunlarını da. Daha nice pislikleri görerek bunalımlar içinde kıvranıp durmuştu yıllarca. Şimdi mesleğine bağlıydı umarsızlıkla. Doktorluğu kurtarmış onu, bir de karısı. Yoksa yaşamına son vermeyi bile düşünmüş kaç kez. Karısını da tanımıştı daha sonra Berlin'de. Fangaltı'dan biraz içine kapanık, güler yüzü sevecen bir Ermeni kadını. Eugenie'nin verdiği iki laroksili alıp da ancak uyuyabildiği gecenin sabahında karşılaşmışlardı Doktor Nurettin'le. Gece yarısına doğru anne diye sesler gelmişti kanaldan. Levent'in sesiydi. Fırlayıp kalkmış, pencereyi açıp uzun uzun dinlemişti ışıltılı, serin kanalı. Evle kanal arasında uzayıp giden ıssız alaca sokağı. Nereden olacaktı Levent'in sesi? Sanrıydı bu. Ağır bir çöküntüye düşüyordu demek. İzleniyorum, korkuları da başlar yakında. İlaç almak zorunluydu. Daha ilk karşılaşmalarında ilacın verdiği durgunluk gözünden kaçmamıştı Doktor Nurettin'in. Sanki bugünü bekliyor gibi hemen açıldı Gülşen'de. Artık üstesinden gelemediği tüm sorunlarını, bütün içtenliğini önüne sermişti bu birden bulunmuş eski dostum. Kendini doktorluğa adamıştı ya, gene de en canlı ilgi alanı Türkiye'ydi Doktor Nurettin'in. Hep titizlikle koruduğu kutsal bir sorumluluk duygusuyla izliyordu Türkiye'yi. Mesleğini umarsız kalınca sarıldığı geçici bir duyum aracı diye alıyordu. Yürekten tutkusu yakıntılarla dolu devrimci savaşımdı bugün de. Kanal boyu yürüyüşlerde, tekne gezilerinde yaptıkları konuşmalarla öyle yakınlık olmuştu ki aralarında, bir akşam deniz kıyısında bir balıkçı köyünde geç saatlere dek oturdukları meyhanedeki o upuzun konuşmalarından sonra da gerçekten insan bir devrimci yoldaşa kavuşmanın dupduru mutluluğu sinmişti içine Gülşen'in. Kalın gözlüklerini çıkarıp yorgun gözlerini bir noktaya dikerek alçak sesle ağır ağır anlattığı, çoğu sosyalist ülkelerde geçmiş koskoca bir yaşam öyküsü oluşturan acı tatlı anıları, başta kendisi Gülşen'in de tanıdığı belli başlı birçok kişiyi tam bir dürüstlükle yargılayışı, bir sürü temel soruna, ön yargısız, yürekli yaklaşımı, sonunda hemen de tüm için birlikte vardıkları ortak kanılar belleğine derince kazınmıştı. İyice altında ezilmeye başladığı çözümsüz sorunların güvendiği birince sırtından çekilip alınmasıydı bu. Bir yeğenilikle doğrulmuş, daha dik durabilmişti sanki o günden sonra. Yukarıdakileri Türkiye'den kaçıp oralarda TKP'ye genel sekreterlik yapan Zeki Baştımar'ı, genel sekreterlik mührünü Zeki'den kapan İsmail Bilen'i, daha İstanbul'dan aynı dönemlerde üniversitede birlikte oldukları Aram Pehlivanyan, Ahmet Saydan'ı, iş başında yakından tanımıştı Doktor Nurettin. Türkiye'deki Marksist solun yazgısına tarihsel bir örgütün tabelası altında uzun yıllar boyu dışarıdan el koymaya kalkışan, ülkenin devrimci gerçeğine gün günden yabancılaşmış bu birbirinden küçük yaratıkları anlatırken suçlama, giderek kızgınlık bile yoktu sesinde. Ama katıksız bir acılık vardı, insanın yüreğine işleyen bir acılık. Gülşen'in hadis bir uğur gibi içini yıllardır didik didik etmiş bildik acılardandı bunlar. Bu yaşlı devrimciyi ondan daha iyi kim anlayabilirdi? Türkiye devrimci akım içinde yaşamları boyu saptadıkları gerçekler, haritanın biri ülke dışında kalmış iki parçasını yan yana getirerek bütünü görmelerini sağlamıştı. Kanalları, köprüleri, tiyatro dekoru görünümlü, renkli yapılarıyla ne güzel kentti. Üç gün boyunca sokaklarında, lokantalarında Türkiye'yi konuşup tartıştıkları Amsterdam. Sonra Berlin'de birlikte oldular. Sonra Budapeşte'de, Bükreş'te, Sofya'da adlarını uzaktan duyduğu çoğu Türkiye'li devrimci dostlarını tanıdı Doktor Nurettin. Türkiye için acılara katlanmak tümün ortak yanıydı. Acıların kaynağı da candan özveriyle bağlandıkları partilerinin tepesine oturmuş hem değersiz hem de mayası bozuk kötü birkaç kişiydi. Rastlantı mıydı oraya gelişleri? Türkiye'deki onca devrimciden nasıl bir evrimle süzüle süzüle bu tortu çıkabilmişti tepeye? Ne biçim bir ayıklanmaydı bu? Hangi güçlü el çiziyordu bu yazgıyı? Oraya nasıl geldikleri kadar, pisliklerinden kurtulmak için yürütülen bir sürü çabaya karşın, orada nasıl kalabildikleri ayrı bir sorun, belki de asıl sorundu. Çoğu bulanık olgular gün günden saydamlaşıyordu kafasında Gülşen'in. Desantralizasyon kararından sonra TKP için bir anlamda uykuya yatırılmış sayılacak Komintern dönemini pek bilmiyordu. Komintern kaldırıldıktan epey sonraki yılları yaşamıştı o. Moskova'da bir temsilci bırakmış olan TKP, uzun yıllar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin koruması altında konuk bir kardeş partiydi. Öteki ülkeler komünist partilerince tanınması, saygınlık taşıması da onun tanıklığıyla oluyordu. Zeki'nin genel sekreterlik döneminde bütün gün yaptığı iş kardeş partilere mektup yazmak olmuştu diye alay ediyordu yakınındaki biri. Genel sekreterlik mührünü Zeki'den kapan İsmail'in mektup yazmasına gerek yoktu. Kardeş partiler yıllardan beri iyi tanıyorlardı onu. Daha Daha Türkiye'den Kore'ye asker gönderildiği günlerde on binlerce Türk askerinin İskenderun'daki gemiden kaçıp dağlara çıkarak hükümete karşı gerilla savaşına başladıkları haberini bu TKP temsilcisi Kominform'a bağlı kardeş partilere bildirmişti. Onları şaşkına çeviren bu renkli kişiliği tanımamak da olası değildi. Şefik Üstü'nün acı bir alayla Türk yalan dediği bu adam için anlatılan gülünç öyküler bir küçük kitap oluşturacak kadar çoktu. Ne var ki yalnız gülünesi değildi olaylar. Bir kardeş partileri geleninin TKP genel sekreterinden sizin o eşek ne yapıyor diye söz etmesi partisine yürekten bağlı bir TKP'li için sindirilmesi güç ağırlıkta bir olguydu. Kolay yenir yutulur şeyler değildi bu eşeğin yaptıkları da. 12 Mart döneminde ağır kanserli yaşlı doktor Hikmet Kıvılcımlı'yı partiden kovulmuştur yalanıyla sığındığı sosyalist ülkelerden sınır dışı ettirmesine zeki bile dayanamamış Laz'ın bok yemesi demişti. Ben izindeydim, burada olsam yaptırmazdım. Laz'ın yediği bok 923 tutuklamasında İzmir'deki yargılamalarda doktor Hikmet'e karşı duyduğu aşağılık iç tepisiyle birikmiş öcünü almaktı. Bütün canavarca yöntemlere başvurmuş doktor Hikmet'i konuşturamamıştı. İstanbul polisi hem üstünde Laz İsmailce atılmış. Beni komintern kararıyla komiteden doktor Hikmet kovdurttu ağır suçlaması varken. Laz İsmail'in içine sindiremediği doktor Hikmet'in devrimci direnciydi. İzmir savunmasında ben işçilerin iktidar olmalarını istiyorum derken bunun suç olmayacağını örnek olarak İngiltere'deki McDonald'dan söz etmesini İsmail parmağına dolamış, doktor Hikmet'in laborizme saptığının kanıtı diye yaymaya kalkışmıştı daha o zaman. Doktor Hikmet'in partiden kovulmuşluğu söylentisini Türkiye'de yaydıkları günler Ahmet Fırıncı'ya rastlamışlardı kapalı çarşı çıkışında doktor Kerim'le. Yalandır diyordu Fırıncı dede. Atıldı dedikleri tarihten çok sonra Reşat, Doktor Hikmet, ben Feriköy'de bir evde parti toplantıları yaptık diye pek de sevmediği doktor için tanıklık ediyordu açık yüreklilikle. Hangi yalanını çürütmek için tanık aranacaktı ki bu 40 yalanın? Salt, Nazım'a yıllar boyu yalan dolanla oynadığı oyunları, çektirdiği çileleri anlatmak bile saatler alıyordu. En kaba yalanlara bile inanacak birileri çıkıyor demek. İnanmaya gereksinim duyuyor olmalılar. İşe başladığından beri TKP adına karşısında İsmail'i görmüş, Sovyet Parti bürokratınca yeni kişiler tanımak, Türkiye adına çıkmış yeni birine ya da birilerine güvenmenin sorumluluğunu yüklenmek yaşamı boyu göze alamayacağı bir şey. Türkiye'yi o denli tanıyan kim çıkabilir yeni kuşaklardan? Komintern dönemindeki eskilerden kimse kalmamış. Müdürler gitti. Her yerde büroyu odacılar yönetiyor şimdi demişti biri. Ülkede saygınlığını yitirmiş olsa da Zeki bu odacılardan değildi kuşkusuz. İyi bilen Aram ikilisinin düzenini bozacak güçte de değildi. 51 tutuklanmasındaki bütün rezilliğini Doktor Selim Tarı'nın güvenlikteki tutumuna yüklemekte gösterdiği beceriyi burada nasıl göstersindi? Bu başarıya büyük destek veren Selim Tarı'nın ünlü mektup yakalatma olayıydı. Dışarılarda da tutturmuş bunu. Olayı ayrıntılarıyla biliyordu Gülşen. Bildiklerini anlatmayı dürüstlük gereksinimi saymıştı. Yüreğinde Zeki'ye karşı bir acıma duygusu vardı Doktor Nurettin'in. Türkiye'den ilk geldiği günler karşılaşınca irkildim diyordu. Nasıl ki nefret kusuyordu adam her ağzını açışta. Türkiye'den daha sonra gelen birileriyle konuşurken Ruhi Su için gene orada böğürüyor mu sersem herif deyişini hiç unutamıyordu. Kızgınlığı acımaya dönüşmüştü zamanla. Polis önce Mihri'yi onun üzerinden beni buldu. Provokatör bunlar dediğini işitince acıma duygusu soluverdi Gülşen'in. Zeki Baştımar, Doktor Nurettin'in çalıştığı hastanede ölmüştü. Türkiye'de cezaevinde birlikte yattıkları günlerden tanıyordu Zeki'yi. Sürekli suskun görünümü, gizemli, kapalı kutu etkisi yaratıyordu çevresinde. Konuşma da aptallığın belli olmasın sözünün bir doğruluğu var demek. O kurnazlığı yıllar yılı yürütmek de beceri ister. Ağırbaşlı görünüme karşı doğulu feodal saygı duyma eğilimiyle Stalinci içten pazarlıklı suskunluğa bağlılıktan türemiş, konuşmaz ya da konuşur partili militan tipinin çoğularını büyüleyip kandırdığı ortamda pek büyük beceri de istemiyordu bu iş. Konuşma yeteneğini 51 tutuklamasında polisteki ifade günlerine saklamış olmalı. Son günlerde de iyice çöküntüye düşmüş Zeki. Koridorun öte başında duran 3 Alman için tutturmuş bunlar Türk diye. Gizli gizli konuşup kumpas kuruyorlarmış kendisine. O kadar üsteledi ki gidip baktım adamlara. Dertleşen 3 Alman diyordu Nurettin. Doktor Kerim'in tanısını anımsadı Gülşen. Bu adam klinik bir olgu demişti Zeki için. Gazinolarda, sokaklarda kızı polis ağına düşürdüğü günler, Sevim'in çevreden kuşkulanıp artık böyle açık yerlerde değil, bir evde buluşmaları önerisini kendisine yapılmış cinsel çağrı diye yorumlamıştı Zeki. Ahlaksızlığının kanıtı diye anlatmıştı Kerim'e cezaevinde.
Ruhu sağlıksız biçimde çirkin bu herifin diyordu Kerim. Bu cinsel ruhsal sağlıksız adamla cinsel sağlıklı Mihri Veli'nin kurbanı olmuştu Doktor Sevim'de. İstanbul güvenliğindeki hücrelerde 2 yılı bulan tutuklulukları sırasında ilişki yolunu bulup Mihri Veli'nin Sevim Tarı ile sevişmeleri her türden sömürüye açık bir kart vermişti kör düğüm olmuş iç tepilerle yüklü Zeki Baştımar'ın eline. O da alabildiğine kullandı bu kartı, hem de her düzeyde. Duruşmalar başladığında poliste verdiği 170 sayfalık ifade skandalı ortaya çıkınca Doktor Şefik Hüsnü ile Reşat Fuat'ın Zeki Baştımar'a karşı yerinde tavır koymaları, bütün baskıları göğüsleyip polisten alnının akıyla geçmiş Mihri içinde kazanım olmuştu. Cepheler oluşmuştu. Sonuç belliydi artık. Bu açık durumu bulandırmak için akıl almaz budalalıkta bir kurnazlıkla Zeki, TKP'nin 51 yıkımını neredeyse tümüyle Sevim Tarı'nın güvenlikteki ahlaksal tutumuna bağlayıp en sinsi biçimde yaymayı da başardı. Sevim'in bu oyuna karşı kendini savunma gereğinden çıktı bu ünlü mektup olayı. Doktor Şefik Hüsnü'nün Reşat Fuat'ın baştan beri olup bitenleri öğrenmeler için Mihri Sevim'den olayları ayrıntılarıyla yazmasını istemiş, o da yazmıştı. Duruşmalar sırasında Sevim'in odasında parça parça, özenle, günler geceler boyu sürdürdüğü yazma olayı cezaevi yönetimince gizli gizli izlenirmiş. Yazmayı bitirip duruşma salonuna çıkarken Sevim'i arayıp mektubu aldılar. Böyle bir olasılığı nasıl düşünmemiş kız? Kerim Mihri'den demişti. Uyarılara kulak tıkayıp burnunun doğrusuna gitmeyi marifet bilir o. Sevim'i de uyuttu demişti. Bir kez daha anlaşıldı ki insan zekası en çok böyle yerde gerekli. Olayın şokuyla Mihri'nin o günler cezaevi başına getirilmiş tutukluların yüzüne gülüp duran, işin düzenleyicisi bir binbaşıya sövüp saymasını, düşman dediğin erkekçe vurmalı yollu iri sözlerle kükremesine de acı acı gülüp duruyordu. Olan olmuş, Zeki Baştımar da gökte aradığını yerde bulmuş, eskiden duyduklarına biraz kuşkuyla bakan kimilerini de yanına almıştı.